Ayrım 14 sayfa 192. Dinde insan hakları. Zaman içindeki gelişmelere dinler de ayak uydurmaya çabalar. Ayakta kalabilmek, yaşayabilmek için. Büyüyen gövdeye eski giysi dar geldikçe esnetilir, orasından burasından yamalar yapılır, ne yapıp edilerek genişletilmeye çalışılır. Dinlerin sahipleri de bunu yaparlar. Ustaları hem yeni gövdeye uydurmakta hem de yeni diye sunup satmakta oldukça başarılı olurlar. İçine biraz akıl, biraz bilim katılan yorumlarla. İnsan hakları dendiğinde de bu görülür kuşkusuz. Bu haklar artık kimsenin kolay kolay açıktan karşı çıkamayacağı bir aşamaya gelmiştir. O nedenle dinlerin savunurları da bu haklardan yana görünme çabası içindedirler. Dinlerde insan hakları gerçekten bulunabilir mi? Önce unutulmaması gereken bir gerçek var. Din, iman, pantejine inanç üstüne kuruludur her şeyden önce. İnsana da imanlı olması ölçüsünde değer verir. Bu koşul olmadığında değer vermek şöyle dursun, düşman gözüyle bakar. Düşmanlık derecesi de imansızlık derecesiyle ölçülür. Öyle olur ki hiçbir acıma gösterilmeyebilir. Kutsal kitabındaki Tanrı'da da vardır bu. Tanrı kafire acımasızdır. İşte cehennem örneği. Ve işte Kur'an'daki cehennem. Ayetlerden birkaç örnek. Tanrı'na karşı kafir olanlar için cehennem işkencesi, parantez içinde azap var. Ne kötü varılacak bir yerdir orası. Oraya atıldıklarında kaynarken uğultusunu işitirler oranın. Cehennem öfkesinden neredeyse çatlayacak olur. Parantez içinde mülk 6-9. Ayetlerimize inanmayanları kuşkusuz ateşe sokacağız. Derileri her yanıp piştikçe başka derilerle değiştireceğiz. Genceyi parantez içinde daha çok tatsınlar diye. Tanrı güçlüdür, hikmetlidir. Parantez içinde Nisa 56. Dünya yaşamında da imansız insanlara yer yok. Eğer gereken güç elde edilmişse saldırmazlık anlaşması olsa bile bozulabilir ve imansızlar yaşayıp seçim yapmaları için kısa bir süre, parantez içinde örneğin 4 ay verildikten sonra öldürülebilirler. Parantez içinde bakınız Tevbe ayet 1-5. İmansızlar için nerede bulursanız orada öldürün buyruğu, parantez içinde Bakara 191, Nisa 89-91, Tevbe 5 vardır. Öteki dinlerden olanlara karşı düşmanlık derecedir. Kitaplı olanlara karşı başka, kitapsız olanlara karşı başka dereceler söz konusu. Değişmeyen kuralsa şu, her dinde geçerli olan kendisidir, kendi imanıdır. Kur'an'da da Tanrı katında din olarak yalnızca İslam'ın kabul edildiği açıklanır. Parantez içinde Ali İmran 19. Özün, dinlerde geçerli olan insan hakları değil, müminlerin yani inanırların haklarıdır. İman olmayınca en yakınların hakları bile söz konusu değildir. Hepsi düşmandır. Hepsine karşı savaş vardır. En barışçı din sayılan Hristiyanlığın İncil'inde de bile İsa şunları söyleyebiliyor. Yeryüzüne barış getirmeye geldim sanmayın. Ben barış değil, kılıç getirmeye geldim. Çünkü ben kişiyle babasının, kızla anasının, gelinle kaynanasının arasına ayrılık koymaya geldim. Adamın düşmanları kendi ev halkı olacaktır. Babayı ve anayı benden çok seven bana layık değildir. Parantez içinde Matta 10-34-37. Ben dünyaya ateş atmaya geldim. Şimdiden tutuşmuşsa daha ne isterim? Dünyaya barış getirmeye mi geldim sanıyorsunuz? Size derim ki hayır. Ayrılık getirmeye geldim. Çünkü bundan sonra bir evde 5 kişi olacak. 3'ü iyiye, ikisi 3'e karşı çıkıp ayrılacaklardır. Baba oğula karşı, ana kıza karşı. Kız anasına karşı, kaynana gelinine karşı. Gelin kaynanasına karşı olacaklardır. Parantez içinde Luka 12-49-51-53. Benzer açıklamaları Kur'an'da da buluyoruz. Tanrı yolunda olmayan mallarla birlikte evladın da fitne olduğu bildirilir. Örneğin bakınız Enfal 28. İmanı olmayan ne baba, ne oğul, ne kardeş, ne eş, ne de öteki yakınlardan herhangi biri dost değildir. Devir Suresinin 24. ayetinin Diyanetçe yayınlanan resmi çeviride anlamı şöyledir. De ki, babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, akrabanız, elde ettiğiniz mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret, hoşunuza giden evler sizce Allah'tan, peygamberinden ve Allah yolunda savaşmaktan daha sevimliyse, parantez içinde cezaya ilişkin, Allah'ın buyruğu gelene dek bekleyin. Allah fasık kimselere doğru yola eriştirmez. Muhammed'in içinde bulunduğu savaşlara göz atıldığında babanın oğlu, oğlun babayı, anayı, kardeşin kardeşi yani en yakınların bile birbirlerini Tanrı için denerek, dedirtilerek öldürtüldüğü görülür. Pek çok örneğiyle. Yahudilikteki acımasızlık da Tevrat'taki Tanrı'nın Yahova'nın acımasızlığından kaynaklanır. Siyonizmin inanırlarını, bağlılarını nasıl tüyler ürpertici zalimliklere, öldürmelere, soykırımlara sürükleyebildiği gözler önünde. Gözü dönmüş bir Siyoniste insan ve insan hakları anlatılabilir mi? İslam şeriatının da en temel kaynaklarındandır Yahudilik. Hem kaynak hem düşman. Sonuç. Dinlerde kendi inanırlarının haklarından söz edilebilir. O da bir ölçüde. Çünkü din kendi inanırları arasında da ayrım gözetir. Hepsi Tanrı katında aynı değildir. İslam kelamına göre kişi küçük günahından dolayı cehenneme girebilir. Buna karşılık büyük günahından dolayı cehenneme girmeyebilir. Araya aracılar girer. Şefaatler, şefaatçiler yani kayırmalar, kayırıcılar vardır. İnanmayanlara gelince insan bile sayılmazlar. Hakları olabilir mi? İbni Haldun'un eseri Mukaddimi'nin çevirisine ön söz, dipnot 1. Bu bölümde yer alan numaralar şeklindeki dipnotlar bölümün sonunda verilmiştir. 14. ve 15. yüzyılın önemli düşünürü İbni Haldun'un yapıtları bugüne değin gerçek anlamda dilimize kazandırılmış değildir. Yurdumuzda Mukaddimi'nin eski ve yeni yazıyla çevirileri yayınlanmış olmakla birlikte bunları gerek eksik olmaları, gerek içerdikleri yanlışlar nedeniyle bilimsel ve klasik yayın anlayışıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Buna karşın İbni Haldun gerek Batı dünyasında gerek İslam dünyasında üzerinde ilgiyle durulan güncel bir konu haline gelmiştir. Özellikle Mukaddime'nin kendi dilinde yeni baskılarının yapılması, Batı dillerine, parantez içinde İngilizce ve Fransızca'ya çevrilmesi ve İbni Haldun üzerine yazı ve yayınların giderek kabarması, onun kendi çağı ve çevresi içerisinde incelenmesi gereken önemli bir kaynak olduğunu bize düşündüren kanıtlar olmak gerekir. Türkiye'de de İbni Haldun konusunda zaman zaman tanıtma, yorum ve inceleme yazıları yayınlanmıştır. Ama bu tanıtma, yorum ve incelemelerin genellikle üniversite ve ansiklopedi çevresinde kaldığını da ayrıca belirtelim. Batı ülkelerinde olduğu gibi sosyalist ülkelerde de, örneğin Sovyetler Birliği'nde inceleme ve araştırma konusu olan İbni Haldun'a, günümüzde Marksist açıdan yaklaşılmakla birlikte ülkemiz Marksistleri arasında henüz bir inceleme konusu olarak ele alınmamıştır. Bütün bu nedenleri göz önünde tutarak önce İbni Haldun'dan daha sonra İbni Haldun ile ilgili tanıtma, inceleme ve yorumlardan genel bir kesit sunarak yazımıza başlamak, okurun İbni Haldun konusunda genel tablo çizmesine yardımcı olacağı gibi bizim yorumlarımız için de bir hareket noktası sağlayacaktır kanısındayız. İbni Haldun'un sözlerinden bir demet. Bilesin ki der İbni Haldun, tarih gerçekte toplumsal yaşam ve bu yaşamın doğal yapısında belirmiş durumlar konusunda bilgi vermektedir. Dipnot 2. İnsanların toplumsal yaşamları zorunludur. Düşünürler bunu şu sözleriyle dile getirirler. İnsan doğuştan uygardır. Yani insan için toplumsal yaşam kaçınılmaz bir şeydir. Ki bu yaşam filozofların özel anlatımlarında kent yaşamı diye geçer. Dipnot 3. İnsanın yaşamı ve kalıcılığı sağlıklı olarak yalnızca besinle sağlanabilir. Onun için insan besinini aramaya yönelir. Ancak insanın besinini elde etmeye tek başına gücü yetmez. Gereksinme duyacağı besini sağlamaya yeterli olamaz. Yaşamının temel maddesini oluşturan besinini insan tek başına sağlayamaz. Günlük yiyeceği tahılını elde etmesi bile birçok iş ve uğraşı gerektirir. Tahılı öğütüp un durumuna getirmesi, unu hamur yapması, hamuru pişirip ekmek yapması gerekir. Bu üç işten her biri için kapkacak, araç gereç gerekli olur ona. Ve söz konusu işler, bir takım zanaatlar olmadan sonuca ulaşamaz. Demirci gerekli olur, marangoz gerekli olur, çömlekçi gerekli olur. Tutalım ki o kişi sözüne ettiğimiz işlere gerek kalmadan tane olarak yiyor tahılı. Bu da gene bir takım işlerin gerçekleşmesine bağlıdır. Tanenin ekilmesi, biçilmesi, başağından çıkarılması. Dipnot 4. Tarih alanında düşülen yanlış ve yanılgının ince bir nedeni var. Çağlar değişir ve günler geçip giderken toplumların, kuşakların durumlarının da sürekli olarak değiştiğinin gözden kaçırılması. Evrenin ve toplumların durumları, ilişkileri, gidişleri tek bir süreç. Parantez içinde vetire. Üzerinde sürmez ve değişmeyen bir çizgide kalmaz. Günler zamanlar geçer, oluşan değişmeler ve durumdan duruma geçişler bütündür her şey. Bu değişmeler ve geçişler kişilerde, sürelerde, kent ve kasabalarda olduğu gibi tüm evrende, ülkelerde, kıtalarda, zamanlarda ve devletlerde de olur. Dipnot 5. İbni Haldun için ne diyorlar? 15. yüzyılın başına kadar Kuzey Afrika'da yaşayan İbn Haldun diyor Hilmi Ziya Ülken. Tarihçi olduğu kadar sosyolojinin önderi ve ilk tarih filozofudur. Parantez içinde 1332-1406. Mukaddimeyi ilk kez Quatremera Paris'te Mustafa Fehmi Bulak'ta bastırdılar. İlk çevirisi Türkiye'de yapıldı. 18. yüzyıla değin Batılılarının bu filozoftan haberi yoktu. 17. yüzyıl sonuna doğru de Hervelot ondan Bibliothea Orientalis'te söz etti. 19. yüzyıl başında Sylvester de Saci değerini belirtti. O yüzyılın sonlarında Hamur Purkstall onun hakkında makaleler yazdı. Arapların Montesküsü diye söz etti. Garsin'de Tracy birkaç yıl sonra İbn Haldun'un mukaddimesinden bazı bölümleri Fransızca'ya çevirdi. Quatremeres mukaddimenin Arapça metnini Prolegomenes adıyla yadı yayınladı. Ve özet halinde bir çevirisini yapmaya çalıştı fakat bitiremedi. Çevirisi yapı üzerinde filozof ve sosyologların incelemeler yapmalarına olanak verdi. O zamandan bu yana Batı'da İbn Haldun'dan çok söz edilmektedir. Bazıları önemini aşırı dereceye çıkarmışlar, onu yeni bir bilimin kurucusu saymışlardır. Batılıların övmelerle dolu olan yazıları daha hızını alamamıştır. Bir kesimi ona tarih filozofu gözüyle bakmaktadır. Bir kesimi de onu sosyolojinin önderi saymaktadır. Örneğin Rappaport, R. Flins, N. Schmidt onu tarih filozofu sayıyorlar. Gumplovacis, R. Mauner, Fındıkoğlu, Sataer Husri, tekrar Schmidt. Ülken onu sosyolojinin habercisi sayıyorlar. Botol onda her iki vasfı gördüğü gibi birçok batı düşünürüyle karşılaştırıyor. Onda Vico'nun, Montesquieu'nun, Marx'ın biyolojik sosyoloji görüşünü buluyor. F. Schulz İbn Haldun için Journal Astoc'te birçok makaleler yayınladı. Parantez içinde 1885 Paris. Graberg de Hemse, Rosenthal, von Kremer, Levin, G. Botthold, Gabrielli, Colasio, Ferrerio, Carré de Vaux, de Boer, G. Richter, Gautier, E. Bombacı, Isavi, V. Fischel, C. MacDonald, Bracing, H. A. R. Gibb, A. Altamira ve benzeri geçen yüzyıl sonlarından beri ondan söz etmektedirler. Bu güçlü ilginin sonucu olarak da onun tarih ve toplum görüşünün çağdaş düşünürler üzerinde etkili olduğunu örneğin Antar Geng des Abendalas yazarı Oswald Spengler'in Batı'daki çözüntüyü anlatan felsefesi üzerinde veya bazı Marksistler ve Bracing gibi tarih filozofları üzerinde etkisi olduğuna işaret edilmelidir. Dipnot 6. Profesör Doktor Meynek'te Fuat Köprülü'den İbn Haldun hakkında 1918'de Alfred Bell'in İslam Ansiklopedisi'ne yazdığı İbn Haldun maddesi basit bir biyografiden başka bir şey değildir. Oysa aşağı orta zaman fikir tarihinde onun işgal ettiği yer çok büyüktür. Yalnız İslam aleminde değil genel olarak dünya fikir tarihinde onu tarih felsefesinin en mümtaz simalarından daha doğru bir ifadeyle sosyolojinin ilk büyük kurucularından biri saymak hiç yanlış değildir. Yalnız müsteşrıkların değil sosyologların da dikkatini çeken bu büyük adam hakkında Batı'da uzun zamandan beri birçok tetkikler yapılmış, özel monografiler vücuda getirilmiştir. L. Gumplowicz, René Monnier gibi tanınmış sosyologların onun hakkındaki yüksek takdirleri dikkate şayandır. Dipnot 7. Cemil Sena'dan İbn Haldun tarihte akılcıdır. Sosyoloji ile tarihi birleştirmekte ilk adımı atmıştır. Hilmi Ziya Ülken onun coğrafi ve ekonomik determinizmin düşüncesini savunmasından, Karl Marx ve Montesquieu'nun müjdecisi saydığı gibi nüfusa ilişkin görüşleriyle de Malthus'la ilişkili görür. Aynı zamanda onun kent yaşamından tiksinmesi ve uygarlığın ahlakı bozduğuna dair düşünceleriyle de Rousseau'dan hatta bir bakıma da Nietzsche'den önce geldiğini ve Machiavelli'nin de öncüsü olduğunu yazar. İbn Haldun, Gobineau'dan önce ırka önem vermiş, hukuk anlayışında Hobbes ve Hegel'e taklidin rolüne önem vermekle de G. Tard'a rehberlik etmiştir. Dipnot 8. Profesör Doktor Cavit Sunar'dan İbn Haldun'dan önceki felsefe yani İbn Rüşd ve Maimonides'in akılcı felsefelerinin konusu özellikle metafizik ve tabiat bilimleriydi. İbn Haldun'u en çok ilgilendiren konu ise toplum ve sorunlarıydı. Bu sorunlar da spekülatif olmaktan çok gözleme ve deneye dayanan konulardı. İbn Haldun da bizi gerçeğe götüren, bize bilgi veren mantık kuralları değil, ancak gözlem ve deneydir. Mantığın yararı büyükse de doğru düşünebilme ve doğru bilgi edinebilme de tamamıyla yeterli değildir. Bize bilgi veren ve bizi aydınlatan sadece gözlem ve deneydir. Dolayısıyla mantık bütün bilimlerin temeli olamaz. O ancak bilimlerin yardımcısı olabilir. Dipnot 9. Profesör Doktor İlhan Erser'den. İbn Haldun, Mukaddime adlı ünlü yapıtında sosyolog gözüyle Arap karakterini inceler ve değerlendirir. Onun bu değerlendirmesinde şüphesiz ki Arap hakkında daha önce Muhammed'in gerek Kur'an hükümleri ve gerek hadislerle ortaya vurduğu görüşler ve değerlendirmeler de rol oynamıştır. Fakat İbn Haldun bu incelemesini ve eleştirmesini çok daha isabetli ve çok daha bilgili şekilde yapabilmiştir. İbn Haldun'a göre Türkler savaşçı karakterleri ve kahramanlıkları nedeniyle İslam'ın kurtarıcısı olmuşlardır. Görülüyor ki İbn Haldun Türk'ün İslam sayesinde kurtulduğunu söylemiyor da tersine İslam'ın Türk sayesinde kurtulduğunu ifade ediyor. Dipnot 10. Profesör Doktor G. Hüseyin Yurdaydın'dan. Arap dünyasında Farabi ve İbn Sina'da görülen akılcı anlayışa karşı daha sonraları başka bir İslam düşünürü İbn Haldun'un ileri sürdüğü görüş, toplumları tabi şartlara göre inceleyen, tabiatçı, naturalist bir dünya görüşüdür. İbn Haldun toplumları uzviyetlere benzetir. Onlar da tıpkı uzviyetler gibi doğarlar, gelişir, yetişir, olgunlaşır ve daha sonra da duraklayarak geriler, küçülür ve yok olurlar. Vico'dan 300 yıl kadar önce ortaya atılmış olan bu görüş, Yunan ve Ortaçağ filozoflarına nazaran büyük bir yenilik getirmektedir. Böylece Farabi ve İbn Sina'yı da eleştiren bu görüş, Osmanlı devrinde büyük bir ilgi görmüştür. Katip Çelebi de Osmanlı devrinin ileri gelen İbn Halduncularındandır. Katip Çelebi'nin Düsturul Amel'inde İbn Haldun'un bu biyolojist, uzviyetçi toplum felsefesine dayanan bir tarih felsefesi şeması görülür. Katip Çelebi'ye göre de toplumlar dogma, gelişme, olgunlaşma, durma ve gerileme saflarından geçerler ve sonunda yıkılırlar. Dipnot 11. Abdülhak Adnan Adıvar'dan. İbn Haldun, Machiavelli'nin Prince adlı eserindeki sonuçlara benzer sonuçlara ulaşmış ise de İbn Haldun'un Machiavelli gibi ikiyüzlü değil, tersine sadece realist ve dini, realitelerin en başını tutan bir düşünür olduğu kuşkusuzdur. Bununla birlikte halifelik ve imamet konularında İbn Haldun çok özgür ve bağımsız görüşler açıklamış ve genel olarak hükümette şeriatın mutlak gerekli olmadığını söylemiştir. Eserin çevirisi ve aslı bu konuları içine aldığı için 2. Abdülhamit döneminde Türkiye'de satılması ve okunması yasak kitaplardandı. Eğer tarih bir bilim olmak haysiyetini kazanmışsa, tarihin konusunun toplumsal olaylar olduğunu söylemekte hiç kuşku yok. İlk kez İbn Haldun bu yolu açmıştır. Not 12. Ayrım sonu sayfa 199.